Ayrım 3, sayfa 29. 1. Bölüm, Kral Buz Kaşısı. Tursen. Afganistan'ın kuzeyinde Rus sınır boyundaki Mia Mana ile dolaylarında şafak sökmek üzereydi. Sırt üstü yamyası uzanmış olarak, sırtı o kadar genişti ki bir yandan öbür yanına kadar çarpoyu tüm kaplıyordu. Dipnot çarpoy Hindistan'a özgü hafif karyola, yaşlı Tursen kabaca yontulmuş bir tomruk gibi yatıyordu. Bu tür sayısız uyanmalardan sonra bedeninin en küçük en kolay hareketi bile yapmayı reddetmesine alışmıştı. Sanki ense kökünden ayak bileklerine kadar bütün mafsalları demirler ve zincirlerle sıkıştırılmıştı. Cildi ise örtülerin kaba dokusunu ve yorganın ağırlığını duymuyordu bile. Ölmüştü. Ve biraz sonra neden, nasıl bilinmez, cildi yatak olarak kullandığı pamuk dolu torbanın sıcaklığını ve dolgusunu, onun altında kaba çerçeveye gerilmiş iplerin kesiciliğini duymaya başladı. Biraz daha sonra neden, nasıl bilinmez, zincirler ve demirler halka halka, kaynak kaynak gevşedi ve baskılarını hafifletti. Ağır, kuvvetli, düğüm düğüm hareketsiz kas ve kemik kütlesi bir kez daha yaşamaya başladı. Onun için Tursen bedeni kendisine tekrar boyun eğmeyi de isteyinceye dek bekledi. Bütün bunlardan ne sabırsızlık ne de burukluk duyuyordu. Gerçekten güçlü olan insan kaçınamadığı kötülükleri kabul etmeli, bunu taş gibi bir yürekle kabul etmeliydi. Ölüm dışında yaşlılık en kaçınılmaz olan değil miydi? Yavaş yavaş her sabah olduğu gibi ama her sabah biraz daha geç, yaşlı Tursen'in bir kez daha kol ve bacaklarına hakim olduğunu hissettiği an geldi. O zaman iki kocaman nasırlı, çarpılmış, çökmüş, biçimi bozulmuş elini, bu eller çok yaşlı bir ağacın köklerine benziyordu, yatağın çerçevesinin iki yanına dayadı, üzerlerine abandı ve gövdesini kaldırdı. Öylece bir süre durdu, bu kasıklarına girmek üzere olan ağrıyı bekleyişti. Ağrı her sabah ve her sabah biraz daha şiddetli olarak Tursen ağır ağır dönüp önce sol sonra sağ bacağını odanın tokmaklanmış topraktan kırmızımsı tabanına indirirken giriyordu. İki kalın kaba değnek çarpoyun yanında duruyordu. Tursen onları yakaladı ve değneklerin kaba tutamak yerleri avuçlarının içinde kayboldu. Onları kaldıraç gibi kullanmadan önce Tursen kendine bir anlık bir süre daha tanıdı. Bu süre Tursen'in eklemleri her sabah gittikçe artan bir gaddarlıkla birbirinden ayrılan dizlerindeki yırtılıyormuş, aynı zamanda yanıyormuş duygusunu veren acıyı beklemesi ve düşünmesi için gereken süreydi. Hiç iç çekmeden, hiç yüz buruşturmadan, gözlerinde en ufak bir kıpırtı olmadan bu azapla da baş etmesi gerekliydi. Tursen'in dört duvar arasında yalnız olmasının önemi yoktu. Önemli olan tek bir tanık vardı. Kendisi. Sonunda iki değneğine dayanarak sırtında uzun gömleğiyle içindeki eşyası çarpoyun dışında alçak bir masadan ibaret olan odanın ortasında dikildi. İki adım attı, dayanaklarından birini biraz önce kalktığı yatağına fırlattı. Tekrar ileri yürüdü, ikincisini de fırlattı. Vücudu dimdik ve dengeliydi. Kanının vücudunda dolaştığını, onu ısıttığını, eklemlerini gevşetip yumuşattığını hissetti. Giyindi. Önce onu boynundan, kol bileklerine ve boynundan ayak bileklerine kadar örten, siyah çizgileri grimsi zemininden ayırt edilemeyecek kadar eski, yıpranmış, yumuşamış ve onu ikinci bir deri gibi saracak kadar Tursen'in biçimini almış çapanı giydi. Sonra çapanın uçuşan eteklerini tutmak için kemer biçiminde bükülmüş uzun kumaş parçasını beline sardı. Sonra uçları yırtıcı bir kuşun gagasına benzeyen kıvrık burunlu sert deri çarıklarını giydi. Ama en güç işe daha sıra gelmemişti. Sarığını mevkiine, yaşına ve ününe layık olacak biçimde bağlamak. Bunun için kollarını başının yukarısına kaldırması ve o vaziyette çalıştırması gerekiyordu. Kasıkların ve dizlerin çilesinden sonra omuzların çilesi. Hiç kuşkusuz bütün bu acıları önlemek için Tursen'in bir homurtusu yeterliydi ve Tursen bunu çok iyi biliyordu. Görevi kendisine hizmet etmek olan ve kapının önündeki koridorda yerde yatan Baça onu giydirmekten onur duyarak hemen içeri koşardı. Baça daha çocuktu ama malikanede ya da çevredeki köylerde kim olsa kendi gücüne, değerine, özgürlüğüne bakmadan bu kişisel hizmeti şeref sayardı. Tursen gibi bir adama hizmet etmekte alçaltıcı hiçbir yön yoktu. Tersine övünç vardı. Bunun herkes farkındaydı. Tursen ise herkesten daha çok farkındaydı. Ama yaşlı Tursen bir şeyin daha farkındaydı. Saygı gösterilerinin ve hizmet etme hevesinin gerçek güç anlamına gelmesi, onlarsız olabilme şartına bağlıydı. Aynı çapan, aynı deve, aynı astragan koçu varlıklı bir beye sunulduğu zaman bir saygı nişanı iken, yoksul bir adama verildiği zaman bir sadaka, bir merhamet nişanı olur. Tursen kuvvetinin azaldığını gördükçe giderek her türlü yardımı büsbütün reddeder olmuştu. Bir dilenci durumuna düşmek istemiyordu. Ve onu bu davranışı üzerinde ısrar ettiren sadece onuru değildi. Uzak görüşlülüğü de vardı. Gerçekten bilge insanın hükmedebildiği yeteneklerinden, hele bu yetenekler durmadan azalıyorsa emin olması gerekmez mi? Tursen için yeteneklerinin sınırını ölçme yolu onları son haddine kadar sınamak ve her gün sınamaktı. Bundan ötürüdür ki omuzlarının, boynunun ve bileklerinin verdiği işkenceye rağmen ağır kalın çatlamış parmakları, sarığını, bu sarığa görkemli bir taç görünümünü ve kendi etrafına dolanan bir sarmaşığın ince zarafetini kazandırıncaya kadar çözer sarardı. Odada ayna yoktu. Tursen kendi erkekliğinin farkında olduğundan beri böyle bir şey kullanmamıştı. Kadınlar ve çocuklar aynalarda kendilerini istedikleri kadar seyredebilirlerdi. Bir erkek yüzü ise böyle pis bir yansımayla kirlenirdi. Bir erkeğin yüzünü ancak o da içmek için eğildiği zaman su yansıtmalıydı. Su onun susuzluğunu dindirirdi ve su Allah'ın nimetiydi. Sarığı Tursen'in yaşlı titiz ellerinin istediği dalgalı biçimde yükselmişti. Kollarını yavaş yavaş iki yanına indirdi. Günü kendisine yakışır bir biçimde karşılayabilmesi için yapılması gereken son bir şey daha vardı. Ve bu isyankâr paslı bedenini büyük çaba harcayarak tekrar harekete geçirmek ve gerektiği gibi giydirmek için yaptığı bütün hareketlerin ödülü ve tacıydı. Binici kamçısını aldı. Kamçı hala gece boyunca yanağına dayalı olarak durduğu çarpoyun içindeydi ve kuşağına soktu. Kamçının kısa sapının bitimindeki madeni halka kamçı kayışına tam bir hareket serbestliği ve vuruş gücü sağlıyordu. Kamçı kenarları keskin ve ucu kurşun toplarla ağırlaştırılmış kalın ham deriden bir saç örgüsüydü. Uzun yıllardan beri Tursen'e o kadar çok saldırıda, çarpışmada, yarışta ve savaşta yardımcı olmuş ve o kadar sayısız at burnunu ve insan yüzünü yırtıp parçalamıştı ki, insan ve hayvan kanına bulanmış, tere batmış, adeta cilalanmıştı. Tursen kapıya doğru yürüdü. Adımları gerçekten ağır ama güvenliydi. Sadece bir değneğe abanıyordu. Ve öylesine abanıyordu ki değnek bir yardımcı dayanak olmaktan çıkıyor, bir görkemlilik simgesine dönüşüyordu. Her adımında kamçısının ucu çapanın kumaşı üzerinde titreyerek canlanıyordu. Çaresizliğin sınırına dayanmış ihtiyar adama gelince Tursen onu çıplak odasında hapsedip bıraktı. Kapıdan çıkan hiç kimsenin yıkamadığı, korkulan adam ahırların başı ve atların efendisiydi. Tursen'in önündeki kapı kendiliğinden açıldı ve baçası rahim onun geçmesi için çekildi. Uykunun çapakları çocuğun zayıf küçük yüzünde hala görünüyor ve yırtık pırtık çapanı üzerinde uyuduğu kızıl toprağın izlerini hala taşıyordu. Ama göreve hazırdı ve Tursen'in abdest alması için su dolu toprak testiyi uzattı. O da çok iyi biliyordu ki malikanedeki öteki önemli kişilerin, idare müdürü, bahçıvanbaşı, çiftlik kahyası, emrindeki bütün konfor ve lüksün kendisine de bol bol verilmesi için yaşlı Tursen'in tek kelimesi yeterliydi. Tursen ve ötekiler ilin en zengin ve zengin olduğu kadar da cömert beyinin hizmetindeydiler. Ve Tursen aralarında en yaşlısı, en kıdemlisiydi. Ve malikanenin onun sorumluluğuna verilmiş zenginliği de zenginliklerin en yücesiydi. Atlar. Suyun saflığı içinde durduğu kabın pahasına mı bağlıdır? Hem bir odayı kalın halılar, duvar süsleri, tozlu perdelerle doldurmanın ne anlamı vardır? Hele ömrü boyunca eğeri bütün koltuklara yeğ tutmuş bir adam için. Tursen baçasını gözden geçirdi. Rahim'in eğik boynu ile uzattığı testi aynı düzgün ve soylu çizgi üzerindeydi. Tursen'i o anda hareketsiz bırakan artık bedeninden doğan bir zorunluluk değil, bu belirgin uyumdu. Su testinin ağzında akmak üzere titredi ve Tursen düşündü. Suyu ben kullanacağım için rahim bu kaba testiyi Semerkant'tan gelme pahalı bir ibrik ya da en ince acem porseleniymiş gibi tutuyor. Birçok ergin insanın tersine elindeki nesnenin değerini ne olduğundan çok ne amaç için kullanılacağına göre ölçüyor. Tursen kamçı zoru ile herhangi bir baçadan tam bir uysallık ve hızlı hizmet elde edebilirdi. Ve rahim kendinden öncekiler gibi kamçının tadını tatmıştı. Ama ne kadar sert olursa olsun beden ile ruhun bu uyumunu sağlayabilecek ceza yoktu. Tursen kocaman yaşlı ellerini testiye doğru uzattı. Hala gecenin serinliği ile dolusu elleri üzerinden aktı. Tursen yaban domuzununki kadar sık ak sakalla kaplı yanaklarını ıslattı ve yüzünü kuşağının ucuyla kuruladı. Göz kapakları hala inikti. Böylece bir an için efendisinin kişiliği sanki rahime ve onun hayran bakışlarına teslim olmuştu. Baça'nın dünyasında Tursen'le karşılaştırılabilecek tek bir insan olamazdı. Hiç kimsede o derin göğüs, o geniş avuç, o görkemli alın yoktu. Hiç kimsenin eti ve kemikleri o kadar çok şan ve şeref izi taşımıyordu. Dağılmış burun, yarık kaş kenarı, buruşuklarla kaynaşmış yara izleri, biçimi bozulmuş bilekler ve yerinden çıkmış dizler. Her yara bir santürün, öyküleri çobanlar, bahçıvanlar, seyisler ve zanaatkarlar tarafından anlatılan efsaneler kahramanı binicinin saldırılarda, savaşlarda kazandığı zaferlerin tanığıydı. Rahim için Tursen'in yaşının hiç önemi yoktu. Kahramanlar ve tanrılar zaman ötesinde varlıklardır. Tursen uzun badem biçimi gözlerini açtığında bakışlarında birdenbire gem vurulamaz bir canlılık ve ateş parlardı. Ona yılların kötü etkilerini yitirmiş, dizleri hala söz dinlemez bir atın kaburgalarını ezebilmeye kaldırmış ve parmakları dört nala giden coşkun binici sürüsünden tekenin leşini, bozkırın oyun ve yarışmalarının en yüce zafer nişanını kapabilirmiş gibi geldi. İşte biraz soğuk su yetti diye düşündü Tursen. Gerçekte ne biri ne öteki bunu bilmiyordu. Baça'nın bakışlarıydı bu kudretin kaynağı. Çünkü gözlerini açtığında Tursen, kudretinin o saf aynadan kendisine sapasağlam ve ölümsüzmüş gibi yansıdığını görmüştü. Evden dışarı çıktıklarında güneş ışınları bozkırın doğusunda ufuk çizgisini aşmıştı bile. Ovada hiçbir engelle karşılaşmayan güneş ışınları her yanı aynı ölçüde ışığa boğuyordu. Tursen ve Baça dağların, ovaların ve çöllerin ötesinde Mekke'nin bulunduğu tarafa doğru döndüler. Bu ilk ibadet saatiydi. Günün tamamına şafağın saflığını getiren andı. Rahim dizlerinin üzerine çöktü ve alnını toprağa değdirdi. Tursen'in bunu yapabilmesi için vücudunun çok zaman ve çaba harcaması gerekliydi. Yaşlı adam ayakta kaldı ve sarıklı başını iki eline dayadığı değneğine yaklaşıncaya kadar eğmekle yetindi. Ama görünmez bir kuvvetin etkisiyle eğilen Tursen'in boyun ve omuzlarının o denli iri ve güçlü oluşu bu sade eğilişe öyle bir inanç ve alçak gönüllülük anlatımı veriyordu ki bunun yanında çocuğun yere kapanışı bir oyun gibi kalıyordu. Rahim için önemli olan ibadetten çok Tursen'le aynı anda ve onun ayakları dibinde ve onun başının üzerinde görkemli bir ağaç gibi dikildiğini hissederek ibadet etmekti. Homurtuya yakın bir mırıldanmayla yarı konuşur yarı makamla okuduğu duaları tekrar etmekte. Sabahın kutsal ihtişamını yaşlı biniciyle adı Hindu kuşa kadar uzanan alçak ovaların bir ucundan öbür ucuna ün salmış çopendoz ile bölüşmekti. Mutfakta, bahçelerde, evde ya da ahırlarda çalışan ya da sürüleri güden öteki baçaların çalınmış yiyecek veya özgürlük konularında rahime hiç kuşkusuz üstünlükleri vardı. Ama öte yandan o Tursen'in öykülerini onlara anlatırken ya da kendisi uydururken ötekilerin gözlerine nasıl bir açlık, ne derin bir imrenme parlardı. Birbiri ardından eklemden ekleme yaşlı adam başını, boynunu, omuzlarını doğrulttu. Rahim bir sıçrayışta ayağa fırladı ve bağırdı. ''Bugün güzel bir gün olacak.'' Yassı burunlu, ince yüzlü ve nar taneleri gibi gözlerinin anlamı, ''Güzel, çünkü bugüne senin de başlamak tarihine sahibim, ey büyük Tursen!'' demek istediğini kanıtlıyordu. İhtiyar adam ağır ağır, ''Mevsimin gereği.'' dedi. Büyük sıcaklar geçmişti. Artık uçsuz bucaksız bozkırın ışıklı güz kuraklığında yaşama zamanı gelmişti. Değneğine dayanarak sarığı başının üstünde yüksek ve görkemli, ayak bilekleri üzerinde çiğ damlalarının parladığı otlardan nemlenmiş, sırtı güneşin ilk ışıklarına dönük, Tursen yassı burnunun kanatlarını açtı ve kocaman göğsünü, hava, güney rüzgarları, sürülerin hareketleri ve binicilerin dört nala koşturmalarıyla, yükselen tozlarla bozulmadan önce onun tadını almak için tertemiz havayla doldurdu. Malikane arkların içinde akan suyun mırıltılı rahmetiyle sulanan çayırlar, çiçek tarlaları ve meyve bahçeleriyle dört bir yanında uzanıyordu. Daha ötede yeşil yapraklar görüntüyü kesiyordu. Tursen'in Moğol göz çukurlarında derine batmış, ayrık otuna benzer kaşlarının gölgelediği çizgi gibi gözleri yaprak perdesine deldi ve üzerinde o kadar uzaklara binip gittiği büyük ovayı gördü. Maymana, Mezar-ı Şerif, Katagan. Bu illerin her birinin halkı, bunlardan birincisi Tursen'in doğduğu ildi, sonuncusu ise Pamir dağlarının eteklerine uzanıyordu. En iyi astragan koyunlara sahip olmak, en değerli halıları dokumak ve en hızlı atları yetiştirmekle övünürdü. Ama hepsi aynı kandandı. Ataları bu bozkırları fethetmek için aynı akınlarla Yukarı Asya'dan gelmişlerdi. Aynı dili konuşuyorlardı. Çocukları yürümekle ata binmeyi aynı zamanda öğreniyorlardı. Maymana, Mezar-ı Şerif, Katagan. Bu ülke birkaç esmer tepenin dalgalandırdığı, tarlaların ve yerleşme yerlerinin varlığını gösteren birkaç ırmağın suladığı bu topraklar, Tursen'in vatanı, onun biricik vatanıydı. Gerçi Hindukuş'un göklere uzanan boğazları güneye doğru geçildiğinde, o yerler de Afganistan'ındı. Ama Tursen bozkır çocuğuydu. Bozkırdan başka bir yer ne biliyor ne de tanıyordu. Duyduğuna göre Hindu kuşun ötesinde yüksek vadiler ve korkunç doruklardan oluşmuş garip, yabancı bir ülke vardı. Erkekler orada çapan giymiyorlardı, saçları uzundu ve değişik bir dil konuşuyorlardı. İllerin valileri, yargıçlar, subaylar, yazıcılar, eğer üstünde çuval ya da kütük gibi duran bütün insanlar oralardan geliyordu. Tursen'in korkunç elleri bastonunun sapını kavradı. Uraz'ın yolculuğunu düşünmeyi kendine yasaklamıştı. O ana kadar buna uymakta ne güçlük çekmiş ne de övünç duymuştu. Kolları ve bacakları giysileriyle mücadelesi, yıkanma ve ibadet her anını doldurmuştu. Ve işte ilk boş anda uğursuz yöne baktım dedi Tursen kendi kendine. Baça'nın zayıf ve anlamlı yüzünü şaşkınlıkla dolduracak kadar sert bir hareketle Tursen kuzeye döndü. Böyle yapmakla iyi etmişti. O yönde toprak her zaman üzerinde atını sürdüğü toprak sonsuzluğa dek uzanıyordu. Biraz ötede dört nala gidişle iki saatlik ötede bozkırların ırmağı Amu Derya akıyordu. Onun ötesinde Rus toprakları uzanıyordu. Ama bu yakasında da karşı yakasında da aynı dümdüz topraklar üzerinde, yaz aylarında aynı toz uçuşur, kış aylarında aynı kar yeri örter ve ilkbaharda aynı uzun otlar biterdi. Her iki yakanın insanlarının derileri safran rengi, gözleri çizgi gibiydi. Ve iki yakada da Allah'ın en büyük lütfu soylu bir attı. Bütün bunları Tursen güçlü ve dipdiri gençliğinin ilk günlerinde babası ile Amu Derya'nın öbür kıyısına geçtiği zaman görmüştü. O günlerde Kiva ve Buhara emirleri Büyük Kuzey Çarı'na bağımlı oldukları halde kendi emirliklerini kendileri yönetirlerdi. Ve aynı kandan, aynı tanrısal yasalara bağlı insanlar oralara serbestçe gidebilirlerdi. Ey camiler, ey Taşkent ve Semerkant'ın çarşıları, ey parlak giysiler, ey ipekler ve işlenmiş gümüşten değerli silahlar! Tursen'in farkında olmadan yarı gülümseyerek gerilmiş kalın çatlak dudakları o günlerde öğrendiği sözcükleri sıralıyordu. Ne var ki o zamandan beri 30 yıl geçmiş, çok büyük bir devrim nehrin öpür yakasında her şeyi değiştirmiş, geçitleri ve köprüleri acımasızca kapatmıştı. Yaşlı adam, ''Hlep, Zemdiya, Voda, Loşat'' dedi alçak sesle. Bunları söylerken Tursen'in dudaklarındaki kıpırtıların aldığı biçimlerden rahim sözcüklerin anlamını çıkardı ve ''Ekmek, toprak, su, at'' diye çevirdi onları. Tursen anılarını kafasında daha iyi canlandırabilmek için onları sık sık Baça'sına anlatırdı. Ve rahim o denli yakında ama artık o denli efsaneleşmiş olan ve Amu Derya'nın her iki yakasındaki insanı ürküten askerlerce korunan ülkeye ilişkin öyküleri hiçbirine değişmezdi. ve hiç usanmadan saf gibi görünen ama aslında hileli ve umut dolu sorularla Tursen'i geçmiş zamanın yollarına götürmek için elinden geleni yapardı. O sabah Baça'nın hilelerine gerek yoktu. Tursen kendiliğinden ve içinden gelerek konuşuyordu. O da şimdiki zamandan kaçmak istiyordu. Bir kez daha güneş bozkır göğünde yükselirken Tursen gölgesinde duran ve yaşlı adamın ne dediğini daha iyi izleyebilmek için gözlerini kapayan zayıf ince kavruk çocuğun başı üzerinden daha çok kendi duyabileceği bir sesle Kırgız kervanlarından, Tatar çarşılarından, dans eder gibi vuruşan binicilerin, prenslerin bahçelerinden ve saraylarından, Asya'nın göbeğindeki en güzel ve en zengin vahalarından söz etti. Tursen susunca öyküleri her zamankinden uzun sürmüştü. Baça yine de hayal kırıklığı duydu. Tursen her şeyden söz etmiş, asıl can alıcı konuya değinmemişti. Rahim bir süre yaşlı adamın susuşuna saygı gösterdi. Önce nezaketten sonra da Tursen'in gerçekten bitirip bitirmediğini anlamak için. Sonra en ilgisiz, en masum sesiyle sordu. ''Ya Buzkaşı Büyük Tursen, oralarda da bu oyunu oynarlardı değil mi?'' Yaşlı adam çenesini ileri uzatıp kaşlarını çatmakla yetindi. Yüzüne acımasız, yabanıl bir anlamın gelmesi için bu yetmişti. Bu yüz anlatımını Rahim iyi bilirdi. Yüreği korkuyla dolarak, gene ne yanlış yaptım, en çok Buzkaşı'dan söz etmesini sever diye düşündü. Baça'nın kafasında Tursen'in öykülerinin arkada bıraktığı görüntüler canlandı. Tursen ise aynı görüntüleri sadece görmekten de daha ötelere gitti. Birbirine geçmiş binici ve at kütlesini yaran, onları yere seren, ısıran, çahlanan, tepinen at onun kendisininkiydi. Tek bir üzengiyle eğrine bağlı, tüm vücudu havada yay gibi gerilmiş, dört nala giden, yanından hızla geçen hasbına doğru tekenin leşini elinden kapmak için uzanan binici kendisiydi. Ve ganimeti kaleye fırlatan, zaferi kazanmış binici, büyük, en büyük Çopendoz, o da kendisiydi. Ama bu düşünce Tursen'in öfkesini yatıştıracağı yerde iki katına çıkardı. Neden, ama neden diye soran korkmuş, saf yüzden nefret ediyordu. Sorunun yanıtını hiç kimseye verecek halde değildi. Onun için soruyu soran yüzü dağıtmak üzere kocaman yumruğunu kaldırdı. Rahim ne geriye çekildi ne de yumuldu. Büyük Tursen'in haksızlığına bile tapardı. Yaşlı adam bunu Baça'nın gözlerinde okudu. Sopa gibi elini yanına indirdi ve birdenbire ama ağır ağır yürümeye başladı. Birkaç adım sonra durmadan ve başını çevirmeden bağırdı. ''Arkamdan gel!''